Merhaba, ben Mesut Çelik.
Merhabalar, ben Burak Şol.
Kısa Devre'nin ilk bölümüyle birlikteyiz. Kısa Devre Donanım Haber'in donanım haberlerini sizlere aktardığımız program olacak.
Ve bu seride sizlere bol bol gündemde neler var, yenilikler neler, bizleri heyecanlandıran, sizleri heyecanlandıran, özellikle donanım camiasında neler var, bunları anlatıyor olacağız.
Aynı zamanda bazı ürünlerin incelemelerini de burada göreceksiniz. Bunlara da kısa kısa yer vermeyi planlıyoruz. Bazı deneyimler olacak, nasıl yapılır kısımları olacak. Bunların hepsi artık Kısa Devre'nin bir parçası. Bir donanım programı var özel olarak Donanım Haber'in. Mobilite vardı biliyorsunuz, ikisi bir vardı. Şimdi bunların yanına Kısa Devre'yi de eklemiş olduk. Sponsorumuz Asus, sonra da teşekkür ediyoruz.
Sağ olsunlar.
Bu stüdyoyu birkaç videoda gördünüz. Nvidia'nın RTX ailesi incelemelerinde, kutu açmalarında, ondan önce de birkaç videoda yine yer aldık karşısında. Bu stüdyo Asus'un katkılarıyla kuruldu. Yeni stüdyomuz. Onlara da tekrar bu katkılarından dolayı teşekkür ediyoruz. Çünkü
teşekkürler.
Şöyle bir şey var. Kapılarını çaldık. Biz böyle bir şey yapacağız. Şu kadar ihtiyacımız var dedik. Başlayın dediler. O bu çok önemli bizim için gerçekten.
Yani gerçekten onların destekleri, markaların destekleri büyük önem taşıyor bizlerin de sizlere daha fazla içerik sunabilmemiz için. Hani şimdi görüyorsunuz, gayet güzel bir ortam hazırladık. Birkaç videoda da kullandık çok güzel olduğu için. Çünkü saklıyorduk aslında, kısa devrede kullanırız, kısa devrede kullanırız
ama
diye de.
Ama baktık ki birazcık uzayacak o süreç.
Baktık bir de çok güzel oldu. Yani biraz kendimize övüyoruz şimdi ama baktık ki güzel oldu. Başka videolarda da kullandık ama özellikle kısa devrede görüyor olacaksınız belki de.
Şimdi sponsorumuzun Asus olması bu donanım haberi programında sizi korkutmasın. Tabii ki MSI'yi, Gigabyte'ı, EVGA'yı ve diğer üreticileri de konuşuyor olacağız. Donanım dünyasındaki tüm gelişmeleri burada yorumlayacağız sizler için. İşlemcileri olacak, ekran kartları olacak. Aynı zamanda bir donanım programı var. Asus'ta var. Dedik ki bu programa özel bir de indirim kodu oluşturun.
Evet.
Bizi izleyenler sizin ürünlerinize daha rahat kavuşsunlar ki, hani biz nasıl sevindik bize sponsor oldular diye, siz de aynı zamanda bu mutluluğu bir parça paylaşın. Arkadaşlar, asuslayipsbroda.com sizler için bu programa özel HB Asus olarak bir kod oluşturdular. Her programda ayrı bir kod olacak ve bu kodlar programın yayınlandığı tarihten itibaren 2 gün boyunca geçerli olacaklar. Bu yüzden programı ilk gün izlemek size kar sağlayabilir eğer bir ürün alacaksanız. Hangi ürün gruplarında bunları kullanacaksınız? Anakartlar, ekran kartları, klavye, fare, mikrofon, kulaklık, ses kartı gibi çevre bileşenleri, monitörler.
Ağ ürünleri var ve sonra disk okuyucu.
Disk okuyucu, optik ürünler, Asus'un optik ürünlerinde bunları kullanabileceksiniz. Sepsibroda.com'dan yapacağınız alışverişlerde HB Asus kodunu bu program için, yalnız söyleyeyim onu.
Özel.
Bir sonraki programda ayrı bir kod vereceğiz. HB Asus kodunu kullandığınızda ekstra %10 indirim kazanacaksınız. Eğer donanım almayı planlıyorsanız bu fırsatı kaçırmayın derim. En azından bir kıyaslayın. Ekstra %10 indiriminizi de aldıktan sonra bir bakın, avantaja geçiyor musunuz, geçmiyor musunuz? Bunu da bizle paylaşın tabii.
Valla dolar düştü. Yani en azından 6'ya kadar geriledi. Hani bu saatten sonra inşallah daha da geriler ama belki aklınızda bir ürün vardı, almak istiyordunuz. Hani dolar birazcık daha düşse dediniz. Bir de şimdi program izliyorsunuz. Bir de %10 indirim kaptınız diyelim. Bence değerlendirilmeli.
Evet. Teşekkür etmeyi de unutmayın bize. Tabii de Asus'la tabii ki hepsi.com'a.
Evet.
Şimdi ilk haberimiz de fiyatlarla ilgili. RTX ailesinin incelemesini yayınladık. Burak'la beraber hem kutu açtık.
Evet evet.
Hem de videosu şu anda donanımhaber.com'da, YouTube kanalımızda yayında izleyebilirsiniz. İncelemede olabildiğince detaylı bir şekilde testlerle, oyun videolarıyla karşınızdaydık. Tabii ki bu konudaki isteklerinizi iletebilirsiniz. Kartlar burada çalışmaya devam ediyor. Evet. Biz onları kullanır size videolarla karşınızda olur, anlatırız. Fiyatlarını konuşacağız. Türkiye fiyatlarını, çünkü Türkiye fiyatları birazcık abartı kartların.
Yani şimdi fiyatlara şöyle bir genel olarak baktık piyasada. 2080 Ti için ortalama olarak 10 bin liralık bir
biraz
fiyat etiketi
var. Biraz üzerine çıkabiliyor bu arada.
Biraz da üzerine çıkıyor. Sonuçta özelleştirilmiş kartlar için genellediğimiz fiyatlar bunlar. Markadan markaya farklılık gösterecektir. 2080 Ti için 10 bin lira ve üzeri ve 2080 için de 7000 TL civarında, 7000 TL'nin biraz üzerinde bir fiyat etiketi görüyoruz.
Şimdi Founders Edition kartlar, Nvidia'nın bir tablosu yayınlandı biliyorsunuz. Dedi ki bizim tavsiye ettiğimiz fiyatlar bunlar. Founders Edition kartlar $1100, 2080 Ti Amerika fiyatı. Buna %10 vergi ekliyorsunuz, $1200 falan geliyor yalnız. $1210 dolara falan. Yaklaşık olarak da $880 2080 geliyor Amerika Birleşik Devletleri'nde. Bunları %18 KDV ile TL'ye çevirdiğinizde işte yaklaşık olarak 8500-2080 TL alıyorsunuz. Alt tarafta da 5700'ü şu anki dolar kuruyla 2080 alıyorsunuz. Diyeceksiniz bizde bir sürü ekstra vergi var. Donanım ürünlerinde ekstra vergi yok. PC donanımlarında, onu da söyleyeyim.
Evet.
Yani bunlara ekstra ÖTV'ler, ekstra vergiler falan eklenmiyor.
Yani vergisi falan.
Bunlar da yok arkadaşlar. %18 KDV ekleniyor. Yani kısaca şunu söyleyebilirim. Founders Edition en pahalı versiyonu bu kartların.
Evet.
Tavsiye edilen 3. parti üreticilerin ürünleri $100 daha uygun fiyatlı olacak Amerika piyasası için.
Founders Edition birazcık daha özel oluyor. Yani Founders Edition hani Nvidia'nın özel kartıdır gibi. Tasarımıyla zaten farklı oluyor genelde. Evet.
Yani bakın Founders Edition pahalı olan versiyonu baz alsak ve Türkiye'deki fiyatlarla karşılaştırırsak sanki 1500 lira böyle kart başına bir ekstra fiyat var gibi görünüyor.
Yani şöyle kar payı sanki biraz fazla mı tutulmuş ne?
Birazcık öyle bir durum söz konusu. Gerçi bakın Türkiye'de bunu sadece böyle de özetlememek lazım. Evet. Amerika Birleşik Devletleri'nde de şu kartlarda şu anda bir sıkıntı var.
Yani özellikle stoklar konusunda ve 2080 Ti'nin zaten biliyorsunuz ön siparişi açıldı. Ön siparişte belli tarihler verildi işte teslim tarihleri falan ama sonrasında bu kartlarda stok sıkıntısının yaşanabileceği konusunda da bilgiler geldi. Özellikle 2080 Ti için bu da fiyatları üste çekmiş olabilir ama ülkemizdeki durum birazcık daha farklı gibi geldi bana. Hani lansmana özel bir şeydir diye umuyorum. Yani daha kartlar yeni, RTX yeni. Bu durumda hani zamanla birazcık düşmesini bekliyoruz gibi.
Normalleşmesini bekliyoruz açıkçası evet. Fiyatların. Amerika'da da biraz yükseldiler ama orada da düşmesini bekliyoruz. Kartlar piyasaya daha fazla verilebildikçe
evet.
Büyük ihtimalle biz fiyatların eğer dolar kuru sabit kalırsa ki inşallah kalır hatta
kalır,
düşer.
Düşsün.
Daha da düşsün.
Kalmasın sabit kalmasın.
Evet, bu kartların daha uygun fiyatlarla son kullanıcıya ulaşabileceği düşüncesindeyiz. Bakalım hep birlikte yaşayıp göreceğiz.
Evet.
Intel tarafında gelişmeler de önemli. İşlemci tarafına geçelim.
Z390 Yonga setli anakartlar geliyor arkadaşlar. 8 Ekim'de tanıtılacaklar ve bütün markalar aynı anda işte özelleştirilmiş anakartlarıyla beraber karşımıza çıkıyor olacaklar.
Ve bir sürprizimiz var. Donanım haberi olarak bu lansmanda ne tanıtılıyorsa birebir yerinden aktarıyor olacağız sizlere Amerika evet. Birleşik Devletleri'nden. Bizim için de önemli bir konu. Intel uzun süre sonra ilk defa bir lansmanda gazetecileri ağırlayacak Türkiye'de.
Bu güzel bir şey. Yani Intel ülkemizde hani basın olarak ne kadar şu anda etkin bilmiyorum ama
yavaş yavaş etkinliği başladı. Bizi de sevindiren kısımlardan
çünkü
biri
bunun
bu.
En büyük etkeni AMD bence.
Biraz öyle evet.
Yani AMD'nin Zen ve Zen Plus mimarili işlemcileri gerçekten güzel bir mücadele ortaya koydular. Ülkemizde de sevildi işlemciler.
Evet,
Ryzen serisi işlemciler.
Sunucu Epic serisi işlemcileri.
O yani büyük çaplı, kurumsal çaplı çalışmalarda özellikle gerçekten ilgi gördüler. Ve bu yüzden hani tahminlerde şunu gösteriyor. 2018'in son çeyreğine doğru hani AMD'nin %30 pazar payına ulaşabileceği en azından tahminler arasında. Bu da tabii Intel tarafını da hareketlendirmiştir. Yani buna nasıl bir karşılık veririz veya ne bileyim hani elimizdekiyle nasıl daha iyi bir noktaya taşırız konusunda.
Zaten şimdi 9. nesli o kadar hızlı geçtiler ki.
Evet.
Göz açıp kapayıncaya kadar birden 7'den 9'a geldik.
Yani niye 7'yi 9'a şey yaptık? Acaba orada bir algı çalışması mı var? İşte daha yüksek performanslı işlemciler artık ne bileyim 9 serisi artık karşınızda tüketici sınıfında şeklinde. Aslında çok farklı işlemciler mi? Çok farklı işlemciler değil ama biliyorsunuz geçtiğimiz senelerde daha doğrusu geçtiğimiz dönemde Coffee Lake işlemciler i7-8700K, i5-8600K vardı. Bunlar 6 çekirdek 12 izlekli 8700K'ydı. i5-8600K'da 6 çekirdek 6 izlekliydi. Şimdi arkadaşlar 8 çekirdek 16 izlekli i9-9900K geliyor.
9900K için özellikle hani 5 GHz'de rahatlıkla çıkabilmesi, 8 çekirdek 16 izlek olması.
Evet.
Yani performans anlamında oyuncu sistemlerini bırakın profesyonel sistemlerde de oldukça fazla tercih edilecek sistemlerden biri olarak evet. gözüküyor. Yani hem oyun oynuyorsunuz hem video render alıyorsunuz.
Kesinlikle.
2080 Ti'nin yanına hangi işlemci alsam diye çok düşünmeyeceksiniz. Çünkü zaten bundle ile evet. satılabilirler yani.
Evet.
Al bunu falan diye.
Yani 8700K da aslında yeterince besleyebilecek işlemci ama 2 çekirdek ekstra olarak bir miktarda oyun performansı sağlıyor söylenenlere göre. En azından şu anda tahminler ölçüsünde bunu söyleyebiliyoruz. Ekstra 2 çekirdekte saf performans olarak ne bileyim bir üretkenlik yazılımında işinize yarayacaktır.
Tabii fazladan çok oldukça önemli gerçekten de. 8 çekirdekli işlemciler tabii ki Ryzen ailesine tekrar teşekkür ediyoruz. Onlar sayesinde masaüstü işlemcilerde evet. son kullanıcıya düzgünce ulaştılar. Aslında Intel'de yok muydu? Intel'de uzun zamandır 10 çekirdekli vardı. İşlemci de var. Bayağıdır var. 6 Hı-hı. serisinde biz ekstrem sınıftaki işlemcilerde
evet.
10 çekirdekli işlemcilerini gördük. Ama bunlar ekstrem sınıftaydı. 1700-2000 dolarlar para isteniyordu.
Evet.
O da oyuncunun çok ötesine geçiyor. Artık satın alınamaz hale geliyor. Hı-hı. Biz 300-400 dolarlar seviyesinde AMD'nin işlemcileriyle beraber ne güzel ki 8 çekirdek gördük.
Yani 8 çekirdekle tanıştık. Çünkü evet. çoğumuz okuduğumuz yani 8 çekirdek tamam o kurumsal
sınıftadır. Sunucu dersin değil mi?
Yani evet. Kurumsal sınıftadır. Ona bizim gücümüz yetmez diyorduk ama AMD dedi ki alın size 8 çekirdekli işlemci hem de uygun fiyatlara. Aynı zamanda yeni işlemci hakkında yine LGA 1151 soketli olacak. Bir önceki nesil anakartlarla uyumlu olacak. Z270 anakartlarla beraber.
Intel için güzel haber.
Intel için yani. Çok güzel haber. Intel'in yaptığı şeyler değildir evet. Biliyorsunuz. Her 2 senede 3 senede bir en geç Yonga ve güncellenir. Yani anakart güncellenir mutlaka.
Ha, yine anakart geliyor tabii bu işlemci.
Yeni anakart geliyor. Herhalde. Z390 geliyor ama eski anakartınızla beraber. Eski de demeyelim. Z370 yeni anakart sonuçta. Yine 95 watt TDP ile gelecekler. Orası ilginç.
Yani soğutucunuzu da değiştirmenize gerek yani, yok. O güzel bir
evet,
durum.
Evet. Spectre ve Meltdown'a karşı bazı şeyler, bazı geliştirmeler yapabileceği söyleniyor. Bu şu anda tahminler ışığında söylenen
yani kesin bir bilgi değil bu arada. Değil. Yetiştirebilirlerse belki bu patchlerde yapılmış korumalı işlemcilerle karşılaşacağız ki Intel tarafında aslında son dönemde çok fazla tartışılan o Intel'in sessiz kalmasına neden olan durumlardan evet. Bir tanesiydi. Bu açıklar oldukça tehlikeli PC kullanıcıları için. Her ne kadar kimsenin umurunda olmasa dahi ben bile. Yani biz bile o kadar çok konuştuk bunları ama.
Evet.
Yani şöyle bir durum söz konusu. Son kullanıcıya sorduğumuzda bu patchleri yapalım performansın %20 azalsın mı dediğimizde kimse umursamıyor.
Kimse yanaşmadı açıkçası evet. Ve ben de belli bir süre hani Windows güncellemelerini engelleyemiyorsunuz. Windows mutlaka siz istemeseniz de yapıyor güncellemeleri. En olmadık zamanlarda yapıyor hatta. Ben BIOS'u belli bir süre güncellemedim performansın düşmesin diye.
Hatta Intel şey yaptı. Bir ara sürdü güncellemeyi tekrar evet. Geri çekti. Bir daha sundu bir daha
sıkıntılar
geri çekti.
Sıkıntılar oldu bayağı.
Bayağı sıkıntılı bir süreçti gerçekten.
Yani en nihayetinde Intel'in orada Yonga tasarımında yani o çekirdekte bir değişime gitmesi gerekiyor. Ama yetişir mi orası belli değil.
Bir sonraki mimaride diye düşünüyorum ben.
Yani inşallah. Yani kapanması gereken açıklar bunlar sonuçta. Ve fiyatından aslında biraz bahsedebiliriz. Tahmini fiyatı.
Bu arada 9900'ün yanında 9700 de göreceğiz.
9700 de göreceğiz. Ve 8700 kanalında mesela fiyatı şu anda ülkemizde 3000 lira civarında. 3100 lira civarında.
Ya fiyatlar 8000 yani söylediğin işlemciye bak ya.
Of yani şu anda iyi bir işlemci almak ciddi paralara mal olur oldu. Hani ekran kartları da bir o kadar çıktı ama artık işlemci de tamam iyi bir işlemci alıp belki birkaç nesil kullanabiliyorsunuz rahatlıkla ama ciddi paralara geldi. 3000 lira civarında bir 8700K 2 çekirdek daha eklersek ona 3500-3700 civarlarını rahatlıkla görürüz diye tahmin ediyorum 9900K için.
Evet bu arada yeni anakartla beraber aktarılan PCI Express şartları sayesinde biz daha fazla USB 3.1 versiyon 2 hatlarıyla karşı karşıya evet. Kalacağız. 4 tane yerine artık 6 tane USB 3.1 versiyon 2 olacak bu anakartlar üstünde. Şimdi anakartlara baktığımızda aslında üreticilerin uygun fiyatlarıyla yüksek fiyatlı anakartlarını şu ayırıyor. Anakartın yani chipsetin izin verdiği kadar USB'yi sunanlar var. Bir de ekstra kontrolcülerle beraber çok daha fazla USB 3.1 hattına sahip olan anakartlar
aynen
var.
Öyle.
Şimdi en azından chipset doğal olarak 6 tane en azından USB 3.1 versiyon 2 desteklediği için daha fazla bileşinizi yüksek hızlı olarak anakartınıza bağlayabileceksiniz. Güzel bir konu bu. AMD tarafında da buna bir karşılık var aslında. Yok değil. Onlar da bir hazırlık içindeler.
Z490 ve X499 özellikle üst segmentte ve sonrasında A320'de yani daha çok giriş sistemlerinde kullanabileceğiniz bir anakartla beraber geliyor olacaklar. Tabii bunlar yeni işlemciye hazırlık bir yandan
evet.
Da.
Yani. Bu işlemcilerde de PCI Express şartlarının arttırılması bekleniyor. Böylece son kullanıcıya daha fazla PCI Express şartlarını kullanan SSD, M.2 SSD kullanabilme evet. Şansı, daha fazla USB 3.1 versiyon 2 portunun yer alması gibi seçenekler sunulacak. Yani PCI Express şartları arttırılması denilen hemen aklınıza ekran kartı gelmesin. Zaten
evet.
Onlar için ayrılmış dedik ki portlar hep var. Hı hı. Yani PCI Express X16'yı hiç kimse es geçemiyor anakartında.
Evet.
Geri kalan iş hattı sayısı çok önem taşıyor. Burada ekstra takacağınız işte belki PCI Express iş hattınıza ekstra bir SATA kontrolcüsü takmak isteyeceksiniz 4X'i kullanan.
Veya ne bileyim
ya SSD takacaksınız.
Kasanızın önünde tipçe girişi var mesela diyelim hızlı. Anakartın üzerinde mesela direkt tipçe şeklinde alabileceğiniz, aktarabileceğiniz bir port var.
Seri de buradan sürekli olarak
evet.
Devreye girip çıkıyor benim telefon gece modunda.
Yani aslında PCI Express hattı girişi demek daha fazla çıkış demek hep. Yani
evet.
Üst segment anakartlara geçtiğinizde özellikle o yüzden kullanıyorsunuz özellikle bu portları faydalanıyorsanız üst segment anakartı tercih etmek için önemli sebeplerden birini oluşturuyor.
Evet. Aynı zamanda Asus'la ilgili de enteresan bir haber var. Benim oldukça ilgimi çeken haberlerden bir tanesiydi bu. Çünkü firmanın pahalı ürün grupları diyebileceğimiz monitörler, üst düzey network ürün grubu, ekran kartlarında Call of Duty Black Ops 4'e özel özelleştirilmiş donanımlar gördük. Çok yani benim ilk defa bu kadar üst düzey bir ürün grubunda yeni gördüğüm bir şey oldu. Ben daha önce yani gördük de bir monitörün özelleştirildiğini görmedik. Clio ile sınırlı kalırdı bu.
Yani Razer mesela genellikle yine Razer'la da bir işbirlikleri söz konusu olacak zaman içerisinde ama özellikle yani birkaç oyuna özel klavye, fare, mousepad özellikle mesela misal veriyorum SteelSeries'in işte CSGO'ya özel mousepad'leri bir şeyleri vardı. Ama şimdi bütün bir paket olarak Black Ops 4 için bir donanım grubunun oluşturulması, daha doğrusu var olan grupları temalandırmışlar.
Yani 1080 ekran kartlı Strix ailesinden masaüstü oyuncu bilgisayarını özelleştirmişler. Onun özelleştirilmiş evet. versiyonu da var. Yani tam özelleştirme dediğimiz şey birkaç renk değişikliği bir logo basma ama hani bana birazcık ekstrem geldi.
Evet yani dediğim gibi hani birkaç parça üründe oluyor bu tür şeyler ve mesela şey vardı yine Asus'un Assassin's Creed için geliştirilmiş bir tane kartı vardı. Tasarımı değişikti. Hani renkleri değişikti birazcık da. Tamamen farklı ürünler değillerdi ama özelleştirilmiş olunca hani ne bileyim Assassin's Creed seven birisi için güzel bir koleksiyon ürünü de olma özelliğini taşıyordu. Şimdi Black Ops 4 zaten güzel bir oyun.
Evet.
Ve Asus'un da böyle bir tamamen bir set oluşturması. Umarım görürüz o masada o seti. Bu masada açıkçası. Ama
ya şimdi yani ben Black Ops 4 oyuncusu değilim ama özellikle Network ürün grubundaki renk şeması evet. çok hoşuma gitti. Belki Asus'un kırmızıyı bırakıp Black Ops 4'ten sonra o renk temasıyla devam etmesi lazım. Sonuçta renk çok yani oyunu olmuş. Özelleştirilmiş bir renk değildir diye düşünüyorum.
Yani mesela PG258Q'un bu monitörleri var 24 inç 240 Hz'lik. Altında biliyorsunuz artık Asus monitörlerin yeni serilerinde hologram var. Onu siz kendiniz de şekillendirebiliyorsunuz. İşte ne bileyim kendi kanal logonuz, YouTube kanalınız vardır. Logosunu çıkartıp projeksiyonla masaya yansıtabiliyordunuz. Ama şimdi kutusundan çıktığı haliyle Black Ops 4'ün simgesinin yansıtıldığı, renk teması da ona göre özelleştirilmiş. Üzerinde işte monitörün köşesinde Black Ops 4 yazan güzel bir monitörü de var. Umarım o ürünleri Türkiye'de belki görmeyiz ama görürsek de bu masada mutlaka görmek isteriz.
Evet gerçekten bir deneyimlemek isterim açıkçası. Ben Network ürün grubunu beğendim. Hani diyeceksiniz ne yapacaksın sen modemi falan diye ama bugün modemlerin bile çok agresif tasarımlara sahip evet. olduğunu görüyoruz. Şimdi PC donanımları diyoruz. Bir konsol haberi vereceğim ama burada PC donanımları da biraz işin içinde. Evet. Xbox One'a daha öncesinde aslında klavye desteğinin geleceği duyurulmuştu.
Evet.
Bunun nasıl olacağı konusunda beklentiler vardı ama Microsoft'un Insider programına üye olan kişiler bunu denemeye başlıyorlar yakın zamanda. Xbox One birazcık daha şekil değiştirecek oyun konsolu konusunda masaüstü bilgisayarlara yaklaşacak diye düşünüyorum.
Yani aslında konsola klavye fare taşımak ne kadar mantıklı onu da düşünüyorum. Hani bilgisayarlı konsolu bu kadar yaklaştırmak ne kadar
Microsoft
mantıklı.
Microsoft açısından bir sıkıntı yok. Çünkü firmaya genel olarak baktığımızda artık bir yayılımcı genişleme politikasına sahip. Aynı oyunları PC'ye de çıkartıyor. Sadece konsola özel oyunlar çıkartmıyor. Burada Razer'la beraber gidilen bir işbirliği vardı. Razer'dan işin nasıl yapılacağını öğreniyor ama diğer firmalar da işe ortak olacaklar. Yani ilk ürün grubunu belki Razer'la beraber ortak duyurduklarını göreceğiz. Daha sonrasında ise diğer firmalar da ortak olacak. Sadece orada bazı soru işaretleri var. Hani ekstra evet. standart evimizdeki klavye fareyi bağladığımızda çalışacak mı gibi mesela.
Yani inşallah çalışır. Yani o birazcık daha genişlemesi gerek sonuçta. Daha doğrusu geniş bir ekosistemde sunulması gerek ki yani bu klavyeyi bağladım çalışmadı yeni klavye almak durumunda kalmayayım. Veya ne bileyim cihaz uyumluluğu peşinde koşmak zorunda kalmayayım. Böyle sıkıntıların olmaması gerek.
Mesela Razer'in hani ortaklıkta şöyle bir avantajı olacak. Razer'in Chrome ailesinin desteği olacak. Evet. Yani renk şeması değişimi Xbox tarafından kontrol edilecek. Bu konsol için gerçekten çok önemli. Razer için de büyük bir avantaj. Şimdi Fortnite'ı biliyorsunuz. Ne oldu oyunda? PlayStation, Xbox ve sonuçta Switch beraber Nintendo'nun Switch oyun konsolunda evet. oynayabilir oldular. Cross platform bir oyun deneyimi sunulacak. Şimdi ben buraya klavye fareyi bağladığımda diğer konsol oyuncuları benden kaçsın yani.
Kesinlikle yani o bunun için ayrıcı bir sunucu mu yapacaklar? Nasıl olacak? Nasıl ayrılacak bu oyuncular? Çünkü konsol oyuncularını birkaç tane gameplay izleyin arkadaşlar. Konsol oyuncusu ateş ederken ya sağ sol yapıyor evet. ya da yukarı aşağı yapıyor. İkisini aynı anda yapamıyor çoğu zaman. Özellikle Overwatch oynayanlar konsolda bilirler. Zor yani joystickle bunu kontrol etmesi.
Zaten auto aim denen bir olay var. Evet. Daha doğrusu aim assist denen bir olay var. Evet. Yani nişan alma yardımı. Siz farkında değilsiniz ama siz hedefe biraz yaklaştığınızda otomatik olarak aslında evet. inleç hedefe kilitleniyor.
Yani şimdi eğer ben o sunucuya mouse'la klavyeyle girersem eğer dediğin gibi aşırı ederim.
Ortam dağıtılır. Şimdi oyunlar bazlı destek olacak. Mesela Warframe ilk desteğini açıklayan oyunlardan evet. bir tanesi oldu. Diğer oyunların da ben peşi sıra geleceğini düşünüyorum. Şimdi sadece burada şöyle bir ayrım var. Şimdi konsol oyuncusu dediğimizde sanki PC oyuncularından farklı olarak hepsi televizyonda kurmuş konsolu, böyle yatarak oyun oynayan bir kitleymiş gibi düşünülüyor.
Evet, öyle geliyor.
Ama oyun odasında bilgisayarın yanına konumlandırmış, yine bilgisayar monitöründen kullanan, oyuncu koltuğuna oturmuş oynayan bir kitle de var konsolları. Kesinlikle. Yani bir bilgisayar monitöründen bakıyor bu işe. Onlar mesela klavye fareye geçildiğinde direkt geçecekler. Zaten önlerinde duruyor klavye fare.
En fazla birkaç port değiştirirsin.
Ya da Switch alır bir tane. Ha. Tık Xbox'a geçer, tık PC'ye geçer. USB kesinlikle. Switch'ler de var yani bunu kullanabileceğiniz. Zaten bence Switch almaları orada daha avantajlı.
Daha avantajlı olur. Onun yani o zahmete her zaman her defasında çekilmez yani bilgisayar konsol,
evet,
bilgisayar
geçiş yapma
konsol
konusu. Yani burada büyük bir avantaj sağlanabilir. Göreceğiz hep beraber. Geçiş nasıl olacak? Hangi firmalar nasıl destekler sunacaklar? Sunucular ayrılacak mı? Ama büyük ihtimalle sunucular da ayrılır bir yerden
yani
sonra.
Yani ekosistem nasıl şekillenecek göreceğiz.
Yani bir kişinin zaten şeyden anlarsınız. 100 kişi öldürmüş, 2 kere ölmüş falan.
Yani evet diyorum ben açıkçası FPS oyunlarında fena değilim. Ben hala Call of Duty 4 ve Modern World at War. Evet, Call of Duty 5 World at War oynuyorum. FPS'de iyiyimdir. Hani o yeteneğimle ben konsola geçersem kontrolcüleriyle oynayan kardeşlerimize karşı çok sıkıntı çıkar.
Evet, gerçekten baya baya bir olay kopar. Ben burada da bir düzenlemeye gidileceği düşüncesindeyim tabii.
Evet.
Şimdi PC'de kontrolcü kullanımına geçelim. Hani konsolda klavye fareyi konuştuk. Steam bir rapor yayınladı. Ve görünen o ki PC'de de oldukça fazla kontrolcü kullanan insan mevcut.
Yani 40 milyondan fazla kayıtlı cihaz olduğunu söylüyor Steam. Yani kontrolcüsünü Steam üzerinden bilgisayarla kullanan kullanıcı sayısı 40 milyon çok ciddi bir rakam. Yani ve bu da şeyi gösteriyor aslında bilgisayar oyuncularının da kolu sevdiğini gösteriyor.
Yani şimdi şöyle bir şey var. Açık söylemek gerekirse ben eğer tek kişilik modda bir oyun oynayacaksam third person oyunların hiçbirini zaten klavye fareyle oynamıyorum. Hepsini gamepad'le oynuyorum. Ekstra olarak FPS oyunlarının birçoğunda benim gamepad'le bitirmişliğim var. Yani bana daha rahat geliyor. Çünkü klavye fare hep dik olmanız lazım. Atik halde olmanız lazım. Ama koltuğa şöyle yayılıp oynamak istiyorsanız orada gamepad inanılmaz büyük avantaj sağlıyor. Tamam. Tabii ki rekabetçi ortamda, çoklu oyunculu ortamda klavye fareye geçmeniz lazım. Ama benim orada klavye fareyle de bir iddiam yok. Çok az.
Durum öyle olunca diyorsun ya kol olmuş ama nasıl olmuş diyorsun.
Evet yani kayıtlı kullanıcı profillerine baktığımızda oldukça yüksek bir oran var. 40 milyondan bahsediliyor profil olarak. Daha çok tabii Xbox 360 ve Xbox One gamepadleri kayıtlıymış profillerde. PlayStation var sonra.
Evet.
Yani Nintendo'nun kontrolcüleri var. %6, %7 civarında o galiba.
Onlar da bana çok rahatsız geliyorlar açıkçası. Yani Nintendo kontrolcüleriyle.
Millet kullanıyor demek.
Var mı aranızda arkadaşlar? Yani söyleyin. Eğer Nintendo kontrolcüsüyle Steam'den bir şeyler oynuyorsanız veya kontrolcünüzü Steam'de, PC'de kullanıyorsanız mutlaka yorumlarda belirtin.
Evet. Spor oyunlarını falan daha çok oynuyorsunuzdur diye düşünüyorum ama third person dediğim gibi oyunları da oynayalım. Tomb Raider şimdi klavye fareyle oynamanın bir anlamı olmuyor.
Yani aslında öyle çok nişan almalı bir oyun değil. Ne bileyim sonra yarış oyunlarında kontrolcüyle aslında daha güzel oynarsınız.
Daha keyifli analog zaten.
Klavyeyle biliyorsunuz tuşa bastığınızda sürekli gaz veriyor ama konsolda, kolda tetikler var. İstediğiniz kadar gaz verebiliyorsunuz. Daha kontrollü aslında. O yüzden o açıdan da mantıklı.
Nvidia'nın yeni GameReady 411.70 sürücüleri de yayınlandı. Bu sürücülerle beraber bazı yeni oyunların Nvidia sürücülerle uyumlu hale geldiğini görüyoruz. Nedir? Forza Horizon 4 var mesela.
Evet.
Assassin's Creed Odyssey var. FIFA 19 var. Bazı oyunlar çıkmadan GameReady sürücüleri de çıkmış olabiliyor. O kesinlikle da güzel konulardan bir tanesi. Aynı zamanda tabii ki 2080 ve 2080 Ti'ye destek görüyoruz. Olsun zaten. Yani, şu anki sürücülerde de o destek vardı.
Var ama şöyle zamanla olgunlaşacaklardır. Çünkü mesela yaptığımız testlerde bazen 1080 Ti ile 2080'in böyle kafa kafaya geldiği, 1080 Ti'nin bazen önüne çıktığı bazı durumlar oluyordu 2080'e karşı. Bu ne demek oluyor? Sürücülerde belki bir olgunlaşma sürecine ihtiyacımız var belli bir sürede. Bu tabii oyunlarda öncelikle karşımıza çıkacak bir şey. O yüzden Forza Horizon 4 ki ayın 28'inde yani yarın aslında çıkıyor. Benim de heyecanla beklediğim oyunlardan
mesela
biri.
Mesela Black Ops 4, Shadow of the Tomb Raider falan içinde tekrar ekstra özelleştirme var. Assetto Corsa Competizione beni öyle okunuyor. Competizion değil aslında. O İtalyanca olduğu için farklı okunuyormuş. O oyun içinde ekstra özelleştirmeler var. Tabii bu oyunlar da bu arada yani Call of Duty için açıklanmadı gerçi ama Assetto Corsa ve Shadow of the Tomb Raider mesela şey olan oyunlar. RTX destekli olacak oyunlar aynı zamanda.
Evet yani o yüzden bir şekilde ön hazırlık yapılması gerekiyor. Sonuçta oyun çıktığında belli bir süre oyuncular işte sürücü sorunlarıyla takılıp mücadele etmemesi gerekiyor. Küstürmemek lazım oyuncuları.
Evet.
Driver önce hazır olsun. Ondan sonra oyun gelsin. Ondan sonra bir şey çıkarsa artık Nvidia zaten hızlı bir şekilde güncelleme vermeye devam ediyor.
Radeon'un Adrenalin Edition'ı içinde 18.93 sürücüleri yayınlandı. Bu sürücülerle de bazı oyunlarda performans artışı var. Yine Game Ready sürücüler olarak isimlendirilebilir aslında. Bazı hata düzeltmeleri de görüyoruz.
Ya mesela Assassin's Creed Odyssey'de %3'e varan bir performans artışı olmuş. Her driver güncellemesinde yeni oyunlarda ufak tefek performans artışları oluyor ama mesela yine %5'e kadar da Vega 64 kartta
Assassin's Creed'de
Assassin's Creed'de %5'e kadar bir artış var. FreeSync
ile ilgili özellikle yüksek FPS'lerde oluşan shutter kesilmelere karşı bir patch de içeriyor. Bir düzeltme de mevcut. Ayrıca bir düzeltme daha var. O da 16 çekirdekli Threadripper işlemcilerle ekran kartı kullanırken sistemin durup dururken tekrar başlaması. Çok, çok ciddi bir sorunmuş. Çok dile getirilmedi.
Evet.
Yani AMD ekran kart ve 16 çekirdekli işlemciyi demek ki bir araya getiren kullanıcı sayısı bir eli parmaklarını geçmiyor.
Çok az demek ki bize de yansırdı. Çünkü bizim forumlarda bu tür şeyler çok tartışılıyor. Mutlaka takip edin forumları arkadaşlar. Yani özellikle bizim forumumuzu da takip edin. Ama bana öyle bir soru gelmedi mesela. Forumdan çok yazan dostumuz oluyor. Bu tür sıkıntılarım var. Şimdi ne yapmam gerekiyor şeklinde. Ama hiç böyle bir konfigürasyon demek ki sayısı da gerçekten az gelmedi. Ama hani sistemin reset atması driver'dan mütevellit gerçekten can sıkıcıymış. Düzeltmişler.
Şimdi düzeltmişler. Önemli konulardan bir tanesi tabii ki her zaman en günceli kullanmakta fayda var.
Evet, AMD'den devam edelim. 12 nanometre sürecinde Polaris 30 ekran kartları, daha doğrusu GPU'lara geliyor arkadaşlar. Biliyorsunuz belli bir dönem mining yüzünden biz AMD kartlara ulaşamadık. Yani biz tamam bize basın örnekleri geliyor.
Bizde bir sıkıntı olmadı. Bizde bir sıkıntı yok. Bayağı problem yaşadı.
Ama miningçi dostlarımız bizi gerçekten zora soktular. 470-480 bulamadık. 570-580 bulamadık. 570 ve 470 de özellikle talep edilen kartlardı mining tarafında. Ama bu sefer Polaris 30 ile beraber 12 nanometre üretim süreciyle beraber şimdi mining'de birazcık sanki dindi. Yani
ya şu anda fiyatlar çok düşmüş durumda. Elektrik masraflarını kurtarmadığı için ürettiğiniz dijital para birimleri, kripto para birimleri. Bu yüzden de miningçiliğin öldüğü konuşuluyor. Nvidia zaten sunumunda madencilik öldü, korkmanıza gerek yok. Kartları rahat bulacaksınız dedi. Yalan oldu zaten.
Yani biz kartları sattık, belli bir süre sevildi. Sonra bırakıldı gibi bir şey oldu. Ama bu oyunculara çok yaradı bence. Çünkü yani bir 580 bulmak
şöyle oldu bizim Türkiye'deki oyuncuların. Dolar kuru arttı.
Dolar kuru arttı. Şu anda dolar kurundan mütevellit bir sıkıntı yaşıyoruz ama ondan öncesinde de yani dolar bu raddelere gelmeden
hiç
önce.
Hiç yüzünüz gülmedi oyuncular ya. Böyle bir şey olamaz yani gerçekten.
Evet. Yani bir 570 alıp Full HD bir sistem kurmak istiyorduk. 580, 570 bunlar Full HD için çok güzel kartlar. 2K'ya da hatta göz kırpabilecek kartlar yeri geldiğinde. Ama bunları bir türlü erişemedik.
Evet, daha rafine, yeni üretim teknolojisi sayesinde biraz daha hızlı kartlarla karşı karşıya olacağımız düşünülüyor. Ve yaklaşık %15'lik bir performans artışından bahsediliyor.
Yani 1070 ile 1070 Ti arasına yerleşebileceği de söylenenler arasında. Yani şu anda kartın bir örneğini elimizde bulunduramadığımız için.
Evet, 680'in tabii ve 680. bu yerleşeceği düşünülüyor. Evet. Ama tabii fiyatı çok önemli. Yani eğer kalkıp da 1080 Ti fiyatı isteyip oraya yerleşirse pek bir anlamı kalmıyor.
Yani evet ve VG 56, VG 64 bunları da gördük, bu kartları da gördük. Yine çok rekabetçi olamadılar gördüğüm kadarıyla. Hani güç tüketimi ve incelemesini de yaptık aslında. 64'ün ve 56'ını da yaptık diye hatırlıyorum.
Evet, ya burada şunu söyleyelim. 14 nanometreden 12 nanometreye düşünen bir üretim süreci var. Bu da hız artışı olarak büyük ihtimalle geri dönecektir. Ekstra hız aşıtma potansiyeli olur mu? AMD kartlarda pek olmuyor.
Pek olmuyor.
Bu mimari ona çok açık değil. AMD zaten limitlerinde sürüyor bu kartları. %1 yaparsanız öpüp başınıza koyuyorsunuz açıkçası.
Yani özel tasarım bir kart aldığınızda da hani beklentiniz oluyor ya, soğutması daha iyi, GPU'yu birazcık da ileriye sürelim. Ama işte dediğin gibi limitlerde sunuyorlar çoğu zaman.
Şimdi AMD'nin yeni ekran kartlarıyla beraber yeni işlemcileri de piyasaya sürmesinden sonra açıkçası bir beklenti de oluşmaya başladı firma hakkında. Hani bu dedikodular bile yeni sürülecek piyasaya ekran kartları ve işlemciler tahminleri şu raddeye getirdi. AMD'nin pazar payını 3 kata yakın arttıracağı, %30'lar seviyesine geleceği konuşuluyor sadece işlemci pazarında arkadaşlar.
Evet.
Intel'in bir gerileme yaşayacağı konuşuluyor %70'lere kadar ve AMD hisselerinin 2 kata kadar daha değer kazanacağı yine söylenenler arasında $100 geçeceği konuşuluyor hisse senetlerinin ki daha çok değil 1-2 sene öncesine kadar $2 seviyesine kadar düşmüştü hisse senetleri.
Hatta Erdi Özağ yani biliyorsunuz
birkaç tweet'i de var bu
birkaç
konuda.
Birkaç tweet atmıştı. Eğer o tweetleri takip etseydiniz şimdi zengindiniz.
Yani tabii ki öyle bir dünya olmuyor. Sonuçta biz de almadık. Yani o tweet'i atan Erdi de satın almadı ama yani O farklı bir durum. O zaman söylemişti ama daha dibi gördü bundan, dibi görmez. Bundan sonrasında çıkartacakları şeylerle yükseliş olacak diye. Çok kısa bir sürede 7 kat değerlenmişti. Evet. Sonrasında o seviyeden bahsediyorum. 15 kata kadar değerlendi. Şimdi 50 kata kadar değerlenmesi bekleniyor.
Evet.
Bakalım hep beraber göreceğiz. Rekabetin oluşması, firmaların bu pazarda daha fazla yer edinmeleri bizim için çok iyi.
Yani AMD'nin başarısını burada kesinlikle yadsınmamak gerek ama bir yandan Intel'de de bazı karışıklıklar var. Üst düzey yöneticilerden, işte şirkette yaşanan bazı şeylerden dolayı istifa etme durumu yaşandı. Sonra işte Spectre Meltdown zaten daha öncesinden süregelen bir süreç oluşturdu. Güvenlik açıklarını kapayamadılar. Tasarım bazlı bir sıkıntı olduğu için umarım yakın zamanda kapatırlar tabii. Yani birisi ölsün birisi yaşasın demiyoruz, öyle bir durum da yok. Sonrasında planlarını birazcık daha geciktirdiler. Ice Lake 2020'ye ertelendi. 10 nanometre işlemcileri 2020'ye ertelendi,
evet.
Ama 2020'ye gelmeden AMD diyor ki ben yeni Ryzen işlemcilerimi 2019'da hatta çıkaracağım diyor. İşte böyle derken Intel'in planlarını ertelemesi sürekli. Bunlar hem piyasada hem de kullanıcıların gözünde sürekli Intel'i hani aşağı çekmeye çalışıyor.
Evet, hep beraber göreceğiz olup biteni. Ve burada da aslında bu haberle beraber son olarak şuna değinmek istiyorum. Bildiğiniz gibi ülkemizde dolarla fatura kesilmesi yasaklandı.
Evet.
Ve bu da şu anda donanım sektöründe, PC donanım sektöründe bir mini kriz yaratmış durumda. Aşılması bekleniyor. Aşılması da şu, özellikle bilişim sektöründe dolarla fatura kesmenin serbest bırakılması isteniyor. Hı hı. Neden diyeceksiniz? Şimdi bilgisayar sektöründe, bilişim sektöründe arkadaşlar kimse kimseden peşin fiyatlı bir şey almıyor. Toptancı getiriyor bayilere. Bunları şeyle veriyor. 3 aylık, 4 aylık bir vadeyle birlikte veriyor. Ama dolar fatura kestiği için vadenin süresi çok önemli değil. Günün sonunda ondan dolar olarak ödeme alıyor. Yurt dışından da dolar olarak sipariş geçiyor. Evet. Ürünün yenisini alıyor. Yani %10 kazanıyorsa o %10 hep sabit kalıyor. Ürün eninde sonunda aynı bedelde yurt dışından temin edilebildiği için sürekli. Hatta o süreçte değeri de düşüyor. Hı-hı. En azından yerine yenisini koyabiliyor.
Evet.
Şu anda TL'ye dönüldüğü için, firmaların birbirine TL fatura kesmesi gerektiği için bir kriz var. Ve şu kriz şundan kaynaklanıyor. Ufak bir örnek vermem gerekirse eğer bir dizüstü bilgisayar geldi diyelim. Değeri 100 dolar. Ufak bir bileşenden bahsediyorum. Satıcı olarak ben bunu Burak'a göndereceğim. Şu anda dolar kuru 6 lira. 600 liralık bir fatura kestim. Burak'a yolladım. Şimdi Burak 3 ay sonra bana bunu ödemek istedi diyelim. Dolar oldu o zaman 8 lira ya da 5 lira oldu, ne bileyim.
İnşallah düşer de.
Evet, 6,5 lira oldu, değişti. Şimdi artarsa ben zarardayım, düşerse Burak zararda.
Evet.
Yani burada hiçbir zaman öngörülebilir bir ticaretten bahsedemiyoruz. Burak için de durum çok iç açıcı olmuyor.
Evet.
Benim için de olmuyor. Bilişim sektörüne çünkü her şey yurt dışından geliyor. Yani ülkeyle ilgili hiçbir şey yok.
İkimiz de diken üstünde oluyoruz bu sefer. Yani bu şey de alışveriş ve satış durumunu da hani...
Baltalıyor.
Ya,
şimdi
baltalıyor.
Şöyle düşünün, ben doların artacağını düşünüyorum ve diyorum ki Burak sen bunu 3 ay sonra ödeyeceksin, ben sana 6 değil 7'den keseyim faturayı. Şimdi 7'den kestim Burak'a. Burak da müşteriye satacak, o da diyor ki ben de sana 8'den keseyim bari.
Evet. Sürekli önlem alıyor.
Evet. Peki 3 ay sonra dolar düşerse ne yapacağız hep beraber? Yani fahiş bir fiyatı bir ürün satılmış olacak bu seferde. Bu yüzden bu sorun ürünlerin piyasaya sürülememesi olarak geri döndü. Toptancılar piyasaya mal vermiyorlar. Birçok üreticinin ürünü tekrar ülkeye geri gitti. Gümrükte bekleyen bir sürü ürün var. Ekran kartı siparişi geçmiş, 2080'in siparişini geçmiş, peşin parasını ödemiş ama ekran kartını alamamış bir sürü insan biliyorum ben. İşlemci pazarında böyle. Bakalım nasıl aşılacak, hep beraber göreceğiz.
Yani fiyatlar yukarıya çekilmeden böyle bir sorun yüzünden de zaten dolarla beraber iyice fiyatlar yukarıya tırmandı. Böyle bir şey de artık fiyatları etki ederse biz hani en ucuz oldu bir kasayı kaça toplayacağız artık? Yani gerçekten sıkıcı durumlar göz önüne çıkıyor.
Evet, ne yazık ki öyle. Bakalım ne gibi gelişmeler göreceğiz. Kısa devreyi bitirirken HB Asus kodunu tekrar hatırlatmak istiyorum.
Hatırlatalım.
Hepsiburada'dan Asus ürünlerini satın alırken ki bu ürünler neler olabilir? Anakart olabilir, ekran kartı olabilir, monitörler olabilir, network grupları, kulaklık, fare, klavye, mikrofon, bunları satın alabilirsiniz. Optik ürünleri satın alabilirsiniz. HB Asus kodunu kullanırsanız satın alma fiyatından ekstra %10 indirim kazanıyorsunuz.
Evet.
2 gün boyunca bu programın yayınlandığı tarihten sonra 2 günün sonunda gece 12'de bitiyor arkadaşlar bu kodun kullanım süresi. Eğer ürün almayı planlıyorsanız bu da bizim size Asus hepsiburada.com'la birlikte hediyemiz oluyor. Kısa devrenin sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir. Ne gibi şeyler istiyorsunuz bu programda? Lütfen bizlere yazın arkadaşlar.
Mutlaka yazın.
Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşça kalın.
Hoşça kalın.